أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد المجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Muhterem kardeşler, Rabbim amellerinizi kabul buyursun. Buraya gelişinizi, burada toplanmanızı ibadet olarak kabul eylesin. Sizlere dünyada ve ahirette bol bol ecirler nasip eylesin. Kardeşler, Allah'ın izniyle bugün inşallah bizim selefimizin imamlarından, selefimizin büyüklerinden Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'in hayatını kısa da olsa, ufak da olsa tanımaya çalışacağız. Tabii bu gibi şahsiyetleri tanımanın ehemmiyeti çok büyük. Sahabeden sonra, hani az çok elhamdülillah sahabelerden duyduk, okuduk. Tabi'in, etbaat tabi'in ve bu şekilde yani günümüze kadar İnşallah Allah nasip ederse bazı imamlarımızı, bazı büyüklerimizi inşallah tanımaya çalışacağız. Allah nasip ederse. Tabii bu büyük imamları tanımanın çok büyük faydası var. Birincisi, bizim imamlarımız kim? Bunları iyi tanımamız gerekiyor. Yani biz eğer ki diyorsak, inşallah biz ehli sünnet vel cemaat akidesine mensubuz. Bizler selefiyiz. Yani selefimizi takip ediyoruz. Büyük imamlarımızı takip ediyoruz. Peki kimdir sizin imamlarınız? Biri çıkıp da derse ki, peki diyorsunuz ki selefiyim diyorsun. Peki tarihte sizin imamlarınız kim? Aa, bizim imamlarımız var. Çıkar birisi mesela İrancı, bizim imamlarımız işte Hümeyni der, işte Ali Şeriati der, Beheşti der, bilmem ne bileyim bu Şiaların İleri gelenlerini mesela sayar. Öbürü çıkar Mutezile'dir. İşte bizim başımızdakiler işte Vasıl bin Ata'dır. İşte falandır filandır. Böyle akıl yürüten, mantık yürüten adamları sayar. Öbürü çıkar başkalarını sayar. Sana sorsalar peki senin imamların kim? Sen kime tabi oluyorsun? Kimden faydalanıyorsun? İlmini kimden alıyorsun? Diye soracak olurlarsa dersin ki ben ilmimi Musa hocadan alıyorum, falan hocadan alıyorum, bu yanlış. Yani bu büyük imamların yanında biz neyiz ki? Toprağız yani, onların yanında bir toz misaliyiz yani. Bu büyük imamların, Hasan-ı Basri gibi ve inşallah diğer büyük imamlarımızı inşallah tanıdıkça yani biz onların yanında hiçbir şeyiz. O yüzden senin imamların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra büyük sahabeler, o büyük sahabelerden sonra o güzel sahabeleri güzellikle takip eden tabiinin ileri gelenleri, büyük imamları, işte bunlar senin imamların, sonra etbaat tabiin, bu şekilde silsileyle sana varana kadar. İşte senin büyük imamlarından bir tanesi, bizim büyük imamlarımızdan bir tanesi de kimdir? Hasan-ı Basri'dir rahmetullahi aleyh. Tabiinin en ileri gelen şahsiyeti. En ileri gelen, tabi bu genelde biz Sofilerden duyarız değil mi böyle bir şahsiyeti? Ve gene de Sofi olarak tanıtılır neredeyse. Yani Sofi olarak gösterilir. Halbuki Sofilikle alakası yok. Adam tamamıyla ehli sünnet vel cemaat imamı. Zahid bir insan, takva ehli bir insan. Ve ilimde, amelde ve her şeyde baş olmuş bir insan. Aynı zamanda cihad yönü olan bir insandır da. İnşallah buna da geleceğiz. Hiç duymuş muydunuz Hasan-ı Basri'nin aynı zamanda mücahit olduğunu, cihat ettiğini? Maalesef neredeyse hiç duymamışızdır. Genelde Hasan-ı Basri bahsedilirken hep yani zühd yönü olarak değil mi tanıtılır? Genelde sofiler bunu çok kullanırlar. Halbuki mücahitlerin de Hasan-ı Basri'yi tanımaları gerekiyor. Çünkü bizim imamlarımızdan bir imam ve aynı zamanda hayatında da cihat yönü olan bir insan. El-Muhalleb, büyük bir komutan. Cesaretiyle ün sanmış gerek Irak tarafları, İran tarafları, Horasan taraflarında çok savaşmış. Hem müşriklere karşı büyük savaşlar vermiş, İslam'ın birçok bölgeye gitmesine sebebiyet vermiş. Onun eliyle Allah-u Teala İslam'ı yaymış. Aynı zamanda haricilere karşı da çok büyük mücadele vermiş. Haricilerin belini kırmış olan büyük bir komutan. Çok cesur bir komutan. Savaş kızıştığı zaman ve çok büyük cesaret lazım olduğu zaman kimi öne sürermiş biliyor musunuz? Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh öne sürermiş. Düşünebiliyor musunuz? Hasan-ı Basri'yi biz nasıl biliyoruz? İşte köşelerde ibadetle meşgul olan bir zat. Evet, meşgul olmuş, ibadetle çok meşgul olmuş, ilimle meşgul olmuş, alimlik yapmış, İslam'ı anlatmış, kadılık yapmış, aynı zamanda cihat da etmiş. Yani onu tehlikeli yerlere gönderiyorsa demek ki cihatta da bir altyapısı var, bir geçmişi var. Hiç cihat etmemiş, cihatlara, ameliyelere katılmamış bir insan tehlikeli yerlere sokulur mu? En tehlikeli. Müslümanları şecaatlendirsin, cesaretlendirsin diye. Bu da gösteriyor ki selefimizin hayatında cihadın da ayrı bir yeri vardı yani. Ve hatta hayatlarının bir parçasıydı. Maalesef Müslümanların hayatlarından genel anlamda şu anda cihat koptuğu için imamlar da bahsedildiği zaman bu imamların cihat yönü mesela maalesef bahsedilmez. Ama imamlarımızın da cihat yönü vardı. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ok attığı zaman 12'den isabet ettirdiğini biliyor muydunuz? Çok keskin bir nişancı olduğunu. Yani kanasçı, günümüzün kanasçısı. İmamlarımızın hepsi böyle. Evet, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh tabiinin ileri gelenlerinden birisi. Sahabeden sonra biliyorsunuz tabiin gelmiştir. Aleyhisselatü vesselamın övgüsüne mazhar olmuşlardır. Sahabe, tabiin, etbaat tabiin. Bu üç nesil aleyhisselatü vesselam bu üç nesili övmüştür. Ondan sonraki nesilleri övmemiştir. En hayırlı olan nesillerdi bunlar. İşte ikinci nesilde gelmiş ve toplam 120 kadar sahabe görmüştür. Ve çok faziletiyle tanındığı için de tabiinin takriben en ileri gelenlerinden, en faziletlilerinden diye de addedilmiştir. Kendisi Ömer radıyallahu anh hilafetinden, yani daha doğrusu vefat etmeden onun hilafeti döneminde dünyaya geliyor. Halid İbn-i Velid Basra'yı fethettiği zaman, Irak taraflarında İslam yayıldığı zaman Ömer radıyallahu anh döneminde onun yaşamış olduğu belde de fethediliyor. Sonra onun babası, annesi köle olarak getiriliyor. Köle olarak ne oluyor? Alınıyor, şeye getiriliyor. Medine'ye getiriliyor. Sonra Enes bin Malik'in halasına veriliyor. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ummu Seleme ona hediye ediliyor. Sonra Ummu Seleme babasını ve annesini azat ediyor. Ve Hasan-ı Basri tabi bu yani kölelik döneminde azat olması ve sonraki süreçlerde kimin yanında yetişiyor? Ummu Seleme yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşinin yanında. Yani aleyhissalatü vesselamın bir nevi evinde yetişiyor Resulullah'ın vefatından sonra, aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra. Ve tabi küçük yaşta daha bebekken annesi işte sağa sola giderken, iş yaparken bazen ağlarmış. Annesi yok diye Ummu Seleme radıyallahu anha validemiz tutar onu emzirirmiş. Ve böylece onun sütünden içmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam hanımının sütünden içmiştir. Yani peygamberlik sütü bir nevi yani. Ona geçtiği için mübarek bir insan olmuştur. Aleyhisselatü vesselamın evinde yani yetişmiştir. Ve hatta kendisi diyor ben 14 yaşıma geldiğim zaman Peygamber Aleyhisselatü vesselamın odalarına girerdim. Hani eşlerinin odaları vardı yan yana. Odalarına girerdim elimi uzattığım zaman tavana değerdi diyor. Yani düşünün Aleyhisselatü vesselamın odası ne kadar küçük bir oda ki elini yukarı uzattığı zaman tavana ulaşıyormuş. Aleyhisselatü vesselamın zühd hayatına bakın. Ve hani bir rivayet var. İşte Aleyhisselatü vesselam teheccüd namazı kılarken Ayşe radıyallahu anh mesela odasında secdeye kapanacağı zaman yer kalmazmış. Dar, küçücük bir yerde Ayşe radıyallahu anh'a uyuyor. İşte ne yaparmış? Secdeye kapanacağı zaman ayağına vurmuş, eğer ki ayaklarını uzatmışsa. Ayağını toplarmış ki secdeye kapansın. Aleyhisselatü vesselam böyle küçücük bir odada kalıyormuş, düşünün yani. Yani Ayşe radıyallahu anh'a diğer eşlerle, annelerimizle böyle küçük küçük odalarda kalıyormuş. Tabi bunu gören Hasan-ı Basri, sahabeyi gören, yani Ömer radıyallahu anh tabi küçüklükte görmüş. Hatta Ummu Seleme onu giydirmiş daha küçücük. Yeni yeni daha böyle hani yürümeye başlarken, konuşmaya başlarken Mescid-i Nebevi'ye gönderilmiş. Ömer radıyallahu anh'u olduğu yere git, Ömer'in yanında otur. Belki sana bir dua yapar diye gönderilmiş. Ömer radıyallahu anh'u onu gördüğü zaman başını okşarmış, öpermiş ve ona dua etmiş. Allah'ım onu dinde fakih kıl ve insanlara sevimli kıl diye ona duada bulunmuş. Gerçekten de fakih bir insan olmuş Hasan-ı Basri. Yani tabiinin en ileri gelen alimlerinden. Birçok alim diyorlar ki Hasan-ı Basri zamanında onun kadar bir imam yoktu yani. Hani ilimde, fıkıhta, takvada, hadiste, tefsirde, diğer konularda bir baştı diyorlar. Yani ileri gelen bir şahsiyetti. Onun kadar böyle ilimde derinleşen bir insan görülmemiştir tabiinde diye o şekilde övmüşlerdir. Ve aynı zamanda bütün Müslümanlar sevmişlerdir. Bütün fırkalarıyla. Ve günümüze kadar Allahu Teala öyle bir sevgi vermiş ki ona, kıyamete kadar bu devam edecek. Allahu Teala birini çok sevdi mi, ona değer verdi mi, melekleri de sevdirir. Sonra Müslümanları da ne yapar? Ona sevdirir. Birine de buğz ederse melekleri ona buğz ettirir. Ve bütün insanları da ona ne yapar? Buğz ettirir. İşte Hasan-ı Basri de böyle sevgisi Müslümanların kalbine girmiş olan bir şahsiyet. Ve çok büyük bir şahsiyet. Yani Allahu Teala ona ayrı bir değer verdiği için Müslümanların gönlünde çok büyük bir yeri vardır. Tabi genelde böyle imamların çok büyük yerlerinin olması, yani bunun sebebi onların ihlasından, takvalarından kaynaklanıyor. Allah'la olan alakaları, Allah için yapmış oldukları ameller ve hasaten özel ve gizli ameller. Özel ve gizli ameller. İşte bu ameller ne yapmıştır? Onları Allah'ın yanında yüksek derecelere getirmiştir. Ve mahlukatın yanında da yüksek derecelere ulaştırmıştır. Mesela imamlar ve alimler şunu derler. İmam Malik rahmetullahi aleyh, dikkatliyseniz genelde İmam Malik'in ilmi yönü anlatılır. Hani ilimde şöyleydi, hadiste şöyleydi. Bir de çok büyük bir heybeti vardı İmam Malik'in. Ayrı bir heybeti vardı. Medine'de, yani Medine'nin imamıydı. Ve kendi asrının imamıydı. Yani imamları arasında en ileri gelen bir şahsiyet olarak telakki edilir. Öyle bir değer verilir. Ve ayrı bir heybeti vardı. Ayrı bir heybeti. Ama diyorlar ki İmam Malik'in böyle hani böyle gözle görülecek, elle tutulacak böyle çok ciddi, hani şu kadar abiddi, şu kadar yani ilimde, takvada, zühütte şu kadar hani ileri derecedeydi şeklinde. Bundan dolayı çok yüksek bir mertebeye gelmişti. Müslümanların kalbinde ayrı bir yeri vardır. Çok büyük bir heybeti vardır diye böyle bir şey anlatılmaz. Normal yani ibadeti, normal takvası, ilimle iştigal etmiş, hayatını tabii Allah için feda etmiş ama ayrı bir yeri var. Ayrı bir heybeti var. Bunun sebebi diyorlar olsa olsa Rabbul Alemin'le kendi arasındaki yapmış olduğu özel ve gizli ibadetlerden kaynaklanıyor. Gizli ibadetler yani ihlas ile, yani kalbindeki huşu ne kadardı Allahu Alem, takva, Allah'tan korkması, Allah'a dayanması, tevekkül etmesi, dünyaya verdiği değer, Allah'a verdiği değer, yani dünyaya vermediği değer, daha doğrusu o şekilde şey yapalım. Ahirete vermiş olduğu değer, Allah'ın dinine vermiş olduğu değer, Allah'a yani yaptığı ihtiram, Resulüne yaptığı ihtiram. İmam Malik rahmetullahi aleyh'in yani ihtiramı çok yüksek. Diyorlar Mescid-i Nebevi'de yıllarca ders yaparken sesini yükseltmemiş. Hemen yanı başımızda Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. kabri var, onun yanında edepsizlik yapmamak lazım. Sesi yükseltmemek lazım diye ihtiram ile şey yapmıştır. Ve bazı rivayetlerde de o Mescid-i Nebevi'nin oralarda yalın ayak yürümüştür. Ayakkabıyla falan yürümemiştir belli bir yerden sonra. Niye? İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın basmış olduğu yerlere ben ayakkabımla basmayayım bu mübarek yerlere diye böyle rivayetler de geliyor. Elhasıl yani Allah ile olan arasında gizli hallerinden dolayı Allah-u Teala ne yapmıştır? Ona ayrı büyük bir heybet vermiştir. İşte bu büyük imamların da hayatında kardeşler bunlar görülen şeylerdi. Yani sadece Hasan-ı Basri ilim aldı, ilim talep etti, ilim öğretti, kuru bir ilim. O şekilde yükselmemiştir bunlar Allah'ın yanında ve Müslümanların yanında. Bunlar öğrenmiş olduğu ilimleri bir de hayatlarına döküyorlardı. İlim öğrendikçe Allah'tan, Allah'a olan korkuları çoğalıyordu. Amelleri çoğalıyordu. Davranışları değişiyordu, ahlakları güzelleşiyordu. Zaten kendisi de öyle diyor Hasan-ı Basri. Yani ilim diyor kişinin hayatında görülüyorsa, ahlakını düzeltiyorsa, Allah'a olan korkusu çoğalıyorsa, nefsini tehzip ediyorsa o ilim gerçek ilimdir. Ama ilim bu hayatını değiştirmiyorsa ona ilim denmez yani. Hatta bir ara Ferkat ona soru soruyor. Hasan-ı Basri'ye soru soruyor, o da cevap veriyor. Cevap verince diyor ki ya imam diyor, ben yani bazı fakihler senin gibi söylemiyorlar diyor. Senin gibi fetva vermiyorlar diyor. Hasan-ı Basri de diyor ki fekiletke umuke ya Ferkat her ra'ayte fakihen bi'ayneyke. Annen seni kaybetsin ey Ferkat, sen gözlerinle fakih gördün mü? Fakih gördün mü ki diyorsun ki işte fakihler sana muhalefet ediyor. Senin gibi söylemiyor. Halbuki onun asrında fakihler çok. Fakih yani alim. Nedir peki fakih ya imam diyor. Yani senin tanımına göre, benim tanımıma göre fakihler çok. Hani bize de sorsalar alim var mı dersin ki alimler çok. Türkiye'de, Mısır'da, Suriye'de her yerde alim kaynıyor işte. Şeyler var, doçentler var, doktorlar var, profesörler var. Hani İslam ilimlerinde ilerlemiş olan şey. Hasan-ı Basri'ye göre Allah hanım her 1000 kişiden belki 99'u belki onları fakih alim diye kabul etmezdi. Diyor ki el-fakihu diyor el-ragibu fil-ahire el-zahidu fil-dunya. Ahirete rağbeti olan kişi. Ahireti yani ileri derecede böyle üstün tutan, onu isteyen ve dünyada zahid olan, dünyaya değer vermeyen, dünyayı istemeyen kişi demektir. El-basiru bi-dinihi, el-mukbiru ala şe'nihi. Dinini iyi tanıyan. Tabii dini tanımak çok önemli. Ne kadar tanıyoruz, ne kadar doğru tanıyoruz, bu çok önemli. Birçok kişinin belki din tanımında, dinin yani birçok ahkamında yanlış şeyleri var. O yüzden mesela hayatımızda çok yanlışlara düşeriz, günahlar işleriz, önümüze çıkan meselelerde yanlış davranırız. Bunun sebebi nedir? İlmimizin eksikliği veyahut da ilmimizin yanlışlığı. Adam mesela sünnet zannederekten bid'at işliyor. Din zannederekten belki şirk işliyor. Adam şirk işliyor ve ne zannediyor? Din zannediyor. Evet. O yüzden el-basiru bi-dinihi dinini görebilendir diyor. Yani teferruatıyla her mesele önüne çıktığı zaman burada Allah'ın emri budur, hak olan budur diye o şekilde görebilen el-mukbilu ala şe'nihi kendisini ilgilendiren, kendisine fayda verecek olan şeylere yönelendir. Yani vaktini boş şeylerde geçiren, ömrünü mala yani olan şeylerde geçiren ve hatta dünyada ahirette kendisine zarar verecek yerlerde geçiren değil. Kendisine dünya ahirette fayda verecek olan şeylere yönelen el-muhlisu fi ibadeti rabbihi Allah'a olan ibadetinde ihlas sahibi olan. İhlas tabi bu azizdir, bu çok zor bir şeydir. İhlas en zor amellerdendir kardeşler. En zor amellerden. Cihattan bile daha zordur. Ameli böyle sırf sadece hani nefsi hiçbir şey katmadan, dünyayı menfaatler hiçbir şey koymadan Sadece Allah için yapmak ve o ameli ölene kadar muhafaza etmek. En zor amellerdendir. En zor amellerden. O yüzden el-muhlisu fi ibadeti Rabbi el-keffu nefsi an a'radin nas. İnsanların ırzlarından, şahsiyetlerinden kendi nefsini alıkoyan, yani gıybet etmeyen, kovuculuk yapmayan, iftira atmayan, kimseye zulmetmeyen eliyle, diliyle, organlarıyla zulmetmeyen, haksızlık yapmayan, başkalarının yani hakkını çiğnemeyen, kimseye zarar vermeyen, yani Müslümanlara, komşusuna, yani kendilerine zarar vermesi haram olan kimselere. O yüzden kendisini insanların ırzından alıkoyan. Ne kadar zor bir amel değil mi kardeşler? Bugün alimlerin birçoğunda da bu hasletler var. Yeri geliyor ne yapıyor? Başka alimin mesela gıybetini yapıyor. Ona karşı haset ediyor. Haset de bir nevi nedir? Onun şahsiyetine karşı yani o yıkılsın ben onun yerine geçeyim gibi. Bir haslettir yani özellikle akran arasında çok olur haset. Yani iki mesela kuma arasında çok olur. Sınıf arkadaşı olan kişi iki kişi arasında, iki komutan arasında, iki asker arasında, iki alim arasında. Yani böyle herkes de özellikle akranlar arasında çok fazla olur. Ben daha üstün olayım, ben daha iyi olayım, ben daha güzel olayım şeklinde haset Allah korusun insanın amelini yok eden. El-afifu an emvalihim insanların mallarından iffetli olan, mallarını istemeyen, iffetli hiç istemeyen. En-nasihu li cemaatihim topluluklarına nasihat eden. Çekinmeden, korkmadan Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh hiç kimseden çekinmiyormuş. Emri bil maruf ve nehyi an münker noktasında çok ileri gelen bir imam. Topluluk olsun, fert olsun, güçlü olsun, zayıf olsun, komutan olsun, asker olsun, zengin olsun, fakir olsun, güçlü, zayıf hiç. Onun için hiç kimsenin bir şeyi yokmuş, farkı yokmuş. Hakkı her yerde anlatır. Herkese nasihat eder. Söylenmesi gereken sözü söyler. Velev ki bu canına mal olacak dahi olsa. Kendisi tabi Haccac'ın döneminde yaşamış. Haccac da çok da zalim birisi. Irak'a vali olduğu zaman Haccac hakkında yeri gelmiş ileri geri konuşmuş. İleri geri konuşmuş. Hatta mesela bir ara Haccac birkaç rivayet var böyle Haccac ile ona münasebeti. Bir ara saray yaptırıyor Irak'ta. Sonra insanları yani o Irak halkını diyor ki gidin sarayımı şey yapın ziyaret edin diyor. Daha kendisi geçmeden sarayına geçmeden gidin şey yapın izleyin bir nevi yani kendisini böyle şey etmek için övmek için. Tabii gidiyorlar izliyorlar ondan sonra övmeye başlıyorlar. Vay be Haccac'ın sarayına bak ne müthiş bir adam ne büyük bir adam. Ne azim bir adam şeklinde övmeye başlıyorlar. Hasan-ı Basri rahimeullah gidiyor onun sarayına bakıyor. Ondan sonra yüksek bir yere çıkıyor ve insanlara vaaz-ı nasihatta bulunuyor. Diyor ki alçak bir insan diyor. Yani ahiretini unutmuş, dünyaya yönelmiş, haram paradan bu sarayı yaptırmış olan bir adam kalkmış böyle bir saray yapmış. Ve gelmiş bunu seyrediyorsunuz, izliyorsunuz, utanmadan onu övüyorsunuz. Onun yapmış olduğu bu sarayı yani yerle bir olacak olan, yıkılıp gidecek olan bu sarayını övüyorsunuz. Nasıl insanlarsınız, nasıl bir şahsiyetiniz var? Ve orada Haccaca bayağı bir basıyor yani. Onun hakkında ileri geri konuşmaya başlıyor. Yeter ya Ebe Said diyorlar, kendine acı diyorlar, yazık diyorlar, senin kafan gidecek diyorlar. Orada bayağı bir verip veriştiriyor Haccac hakkında. Ondan sonra tabii Haccac'a haberi gittiği zaman Haccac öfkesinden patlayacak gibi oluyor. Etrafındakilere diyor ki ben sizi mahvedeceğim diyor. Hele onu bir çağırayım onunla hesaplaştıktan sonra sizlere döneceğim ey köpekler diyor. Gelmiş bana küfretmiş, bana hakaret etmiş. Orada birisi de çıkıp da onu susturmamış. Beni müdafaa etmemiş. Onun kanından sizleri içireceğim falan böyle tehditler savurmaya başlamış. gidin Hasan-ı Basri'yi getirin falan diye şey yapmış, emretmiş. Ondan sonra askerler tabii Hasan-ı Basri'yi alıp getirmişler. Hasan-ı Basri Haccac'ın yanına gittiği, girdiği zaman Haccac daha konuşmadan hemen direkt Haccac'a sormuş. Ya Haccac demiş, Adem Aleyhisselam ile senin aranda kaç tane atan var demiş. Sayılmayacak kadar çok var demiş. Hani babam, dedem yani böyle. Peki onlar neredeler demiş. Hepsi öldüler. Bunlar kabirdeler değil mi? Yerin altındalar mı? Demiş. Evet, hepsi öldüler demiş. Peki bunlardan sen ibret almıyor musun demiş. Böyle deyince kafasını eğmiş Haccac. Sonra ya Ebu Said, bir ihtiyacın var mı demiş. Bir ihtiyacın varsa söyle bize demiş. Hayır, bir ihtiyacım yok demiş. Selamu aleyküm demiş, çekip çıkmış. Allah-u Teala öyle bir heybet vermiş ki girdiği zaman Haccac tamamıyla değişmiş. Sonra demişler, sen hani o kadar şey yaptın, böyle meydan okudun, keseceğim, asacağım, bilmem ne edeceğim. Demiş, vallahi onun öyle bir heybeti vardı ki beni kilitledi, ben bir şey yapamadım. Tabi bu Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu nedir? İzzettir. Çünkü Hasan-ı Basri'nin dediği gibi rahmetullahi aleyh, Allah'tan korkan kimseden Allah-u Teala herkesi ondan korkutur. Kişi ne kadar çok Allah'tan korkarsa o kadar insanlar da ondan korkar, mahlukat da ondan korkar. Bugün mesela kafirler en çok kimden korkuyorlar? En çok Allah'tan, en çok korkandan korkuyorlar. Kişi ne kadar takvalıysa, ne kadar dinine bağlıysa, ne kadar insanları umursamıyorsa, Allah'a değer veriyorsa o kadar tehlikeli oluyor bunlar için. O kadar ondan çekiniyorlar, korkuyorlar. Halbuki zayıf, silahı yok, imkanı yok, askeri sayı az yani. Hani özellikle mücahitlerden çok korkuyorlar. İnşallah mücahitler genel anlamda Allah'ın yani değerli kulları olduğu için ayrı bir heybetleri vardır kafirlerin gözünde. Halbuki mücahitlerin güçleri şu anda çok çok az. Onu dediği gibi yani kişi Allah'tan ne kadar çok korkarsa o kadar heybeti olur. O kadar insanlar korkar. Kişi insanlardan ne kadar korkarsa Allah-u Teala onu her şeyden korkutmaya başlar. İnsanlardan korktu mu, Allah'ı unuttu mu bu sefer her şeyden korkmaya başlar. İnsanlardan korkar, hayvandan korkar, karanlıktan korkar, cinlerden korkar, bilmem fakirlikten, her şeyden korkmaya başlar. Her şeyden ürkmeye başlar yani. Evet, kendisi Hasan-ı Basri tabi sahabenin yanında yetişmiş. Sahabeden ilim almış. Dolayısıyla ilimde çok derinleşmiş. Hadis ilminde çok derin yani bir mertebeye gelmiş. Çünkü direkt sahabelerden ne yapmıştır? İlmini aldığı için, hadislerini aldığı için. Ve kendisi tabi çok çok zeki birisi. Hatta Enes bin Malik'e düşün, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hizmet etmiş 10 sene. Enes bin Malik'e soru sorulduğu zaman, Enes bin Malik kim? Sahabe. Hasan-ı Basri kim? Tabi'in. Enes bin Malik'e soru sorulduğu zaman, Ebu Said'e gidin sorun, Hasan-ı Basri'ye gidin sorun diye ona yönlendirmiş. Yani niye işte hani ona yönlendiriyorsun diye soranlara da, ya işte biz öğrendik, Hasan-ı Basri de öğrendi, biz unuttuk ama Hasan-ı Basri unutmadı diyormuş. Yani böyle keskin zekası olduğu için, evet öğrendik, ezberledik, o da öğrendi, ezberledi ama o unutmadı. Biz unuttuk, o yüzden siz gidin ona sorun diye düşünün Enes bin Malik ne yaparmış? Hasan-ı Basri'ye yönlendirmiş. Hadiste derinleşmiş, tefsirde derinleşmiş, zühütte, takvada, imamette yani fasahatta. Yani gerek dünyavi şey ilimlerde, şeriat ilimlerinde kardeşler, şeriat ilimlerinde çok derin bir ilme sahip olmuş. Aynı zamanda bir de amel konusunda gerek zühd, gerek takva, cihat, emri bil maruf, nehyi an münker ve amel konusunda ne yapmıştır? Çok derin bir mertebeye gelmiştir. Tabii özellikle zühd meselesi hani onun en belirgin vasfıdır. Onun yaşamış olduğu asır artık Müslümanların zengin oldukları bir asır. Hani Hazreti Osman'dan sonra, Hazreti Osman döneminde artık ganimetler çok fazla gelmeye başlıyor. O zamandan başlıyor Müslümanlar yavaş yavaş dünyaya açılmaya. Ondan sonra işte her şeyleri tabii değişiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı döneminde farklıydı. Daha sonraki yıllarda tabi'in, etbaat tabi'in döneminde hayatları farklılaşmaya başlıyor. Müslümanlar dünyaya açılmaya başlıyorlar. O zühd azalıyor, takva azalıyor, ibadet azalıyor, samimiyet azalıyor. Her şeyde böyle bir gerileme var. Sonra siyasi çekişmeler başlıyor. Aynen günümüzün maalesef hastalıklarında olduğu gibi. Nasıl ki günümüzde böyle artık siyasi çekişmeler, koltuk kavgaları, dünyaya açılmalar, zühdten, takvadan böyle uzaklaşmalar, sadakattan uzaklaşmalar, günahların iyice belirleşmesi, böyle kalplerin katılaşması ve buna benzer şeyler, hastalıklar türediği bir dönemde Hasan-ı Basri de böyle bir dönemde gelince bakıyor ki hastalıklar, değişik değişik hastalıklar böyle türemeye başlayınca kendisi işte Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ne yapalım geri dönelim, sahabenin hayatına geri dönelim diye böyle bir acayip böyle bir şey yapmışlar. Bir hayat sergilemiştir. Hep buna davet etmiştir. Allah'tan korkun. Rabbinize dönün. Dünyaya dalmayın. İşte ahiretinize yönelin. Ahiretinize önem verin. Ve acayip bir zühd hayatına girmiş ki takriben dünyalık neredeyse bir şey yapmamıştır. Saklamamıştır. Tamamıyla hani sırf takvalı hayat yaşamak, böyle ahirete değer vermek için ne yapmıştır? Zahit olarak yaşamıştır. Hatta diyorlar evine girin, yani girdikleri zaman evinde neredeyse ne bir hasır, yerde ne bir hasır, ne bir sünger, ne bir koltuk, ne bir şey, doğru düz bir eşya yok. Sadece bir yatağı var, yatağın üzerinde de sadece hasır var. Onun üzerinde yatıp kalkıyor. Evinde doğru düz hiçbir şey yok yani. Ve kendisi tabii istese çok rahat bir hayat yaşardı yani. Çünkü insanlar çok ona değer vermiş. Valiler ona değer vermiş, emirler ona değer vermiş. Hediyeler vermişler, hediyeleri reddetmiş. Ve kendisi tabii Basra'ya kadı olarak tayin edilince Ömer bin Abdülaziz döneminde Basra'nın valisi hani kadıdır diye tutuyor ona maaş gönderiyor. 200 dirhem maaş gönderiyor. Hasan-ı Basri o maaşı ne yapıyor? Geri gönderiyor. Oranın valisine. Vali de zannediyor ki bu ücret azdır. Az bir ücret. Ona yetmez. Tutuyor üzerine biraz daha ekliyor. Artık 50 mi 100 mü daha para ekliyor. Bir daha gönderiyor Hasan-ı Basri'ye. Hasan-ı Basri o parayı geri döndürürken diyor ki valiye söyle ben kadılık için para almam diyor. Para almayı, kadılık için para almayı kerih görürüm diyor. Yani hoş karşılamam diyor. Halbuki normalde kadı olan bir insan yani geçime ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. İnsanlarla meşgul. Ama öyle bir zühd, öyle bir takva hayatı yaşamış ki yani dünyalık çok az şeylerle iktifa etmeye çalışmış. Yani mesela hani gidip kendisine elbise almamış, lüks bir hayat yaşamak için İşte güzel lezzetli şeyler almamış, yiyeceğin en basit şeyiyle belki şöyle ufacık yani bir ekmek parçasıyla yetinmiş kendisiyle, ailesiyle mesela. Yani çok basit şeylerle böyle yetinmiş. Düşünün kadılığında yıllarca kadılık yapmış, kadılığı için maaş falan almamış. Maaş alamaz mı? Maaş alabilir. Yani İslam tarihinde alimlere maaş verilmiştir, kadılara maaş verilmiştir. Yani bunda bir beis yok. İmamlara mesela namaz kıldıran imamlar, halifeden tut diğer aşağıya kadar. Yani Müslümanların işiyle meşgul olan kimselere maaş verilir. Çünkü o kişi ne yapmıştır? Vaktini tamamıyla hani şeye yönlendirdiği için hani insanlara faydalı olsun, dini öğretsin, dini maslahatlar için çalışsın. Dünyalık şey yani dünya için çalışamadığı için bunlara maaş verilebilir. Ama takvasından, zühdünden, ihlasından dolayı ya ben kadılık yapıyorsam, ben alimlik yapıyorsam ben yani bunun karşılığında bir şey almamalıyım. Dünyalık hiçbir şey olmamalı. Yani ihlas dedin mi tamamıyla bunlardan arınmak en güzeli. Diye o şekilde Allah ona rahmet etsin. Düşünün yani maaş falan diye bir şey almamış. Artık nasıl hani şey geçinmişse Nasıl bir zühd hayatı artık siz tasavvur edin. Ya tabii bu gibi insanların hayatlarını, yani biz onlar gibi böyle bir şey yaşayamayız kolay kolay. Çünkü çok şey ister, metanet ister, yani kolay değil yani. Hani belki, yani belki günde bir kere yemek yiyerek, sadece bir elbiseyle böyle geçinerek, böyle ne bileyim, yani dünyaya açılmayarak biz tabii alışmamışız. Yani biz dünyanın lezzetlerine alışmışız. Biraz kıstığımız zaman sabredemiyoruz. Bir gün, 2 gün, 3 gün, 3. günde ne yapıyor? Patlak veriyor yani. Örnek veriyorum, mesela bu eski zahitlerin hayatlarından bir misal. Yani gerçekten bizim mesela hayatımızda kıyas ettiğimiz zaman bizim hayatımız nerede, onların hayatı nerede? Mesela Baki İbni Mihlet diye bir alim var. Kendisi Kurtubalı, Endülüs'ten. İmam Ahmet zamanında yaşamış. Rahmetullahi aleyh döneminde. 250'lerde, 300 Hicri 300'lerde falan vefat ediyor. Bu Baki İbni Mihlet rahmetullahi aleyhi, kendisi Kurtuba'da. Orada işte yaşarken tabi ilim falan talep etmeye başlıyor. Kesinlikle şeye binmemiş. Yani affedersiniz, eşek, at, herhangi bir şeye binmemiş. Hayırlı olan amelleri hep böyle yürüyerek gitmiş. Güçlü bir bünyesi var. Aynı zamanda cihatlara falan katılmış. Bak, bu da büyük bir muhaddistir, büyük bir alimdir kendisi. Bu Baki İbni Mehlet rahmetullahi aleyh. Hayırlı olan amellere böyle hep yürüyerek gitmiş. Bir Müslümanın bir ihtiyacı olmuş falan yerde, bunu yani yapabilsek, hani bana yardımcı olsan, tamam haydi gidelim sana yardımcı olayım diye 200 kilometre kadar, yani bir mesafeyi sırf ayak üzere, yani yürüyerek gitmiş, düşünün. O Müslümanın işini orada halletmişler, geri dönmüşler. Sırf bir Müslümanın işini halletmek için. Sonra şeyden çıkıyor, Kurtuba'dan çıkıyor. Düşünün, İspanya'da. İspanya nerede? Avrupa'nın en böyle batı tarafında, değil mi? Oradan çıkıyor, ilim talep etmeye, hadis talep etmeye çıkıyor. Oradan Maghrib tarafına geçiyor, Fas. Fas tabii Afrika'nın en son, yani batı tarafında. Yani buradan Maghrib'e Allahu alem bir 5 bin 6 bin kilometre tahmin ediyorum vardır. Tabii Bağdat'a daha da fazla var, yani bir 7 bin kilometre. Neyse işte Maghrib'e geçiyor. Sonra memleket memleket ayakta böyle yürüyerek memleket memleket yürümeye başlıyor. Alimlerine uğruyor. Kimde ne var? Hadis, fıkıh, hikmet, ne gibi ilimler var, uğruyor, onlardan alıyor, uğruyor. Ondan işini bitiriyor, öbürüne geçiyor. Ondan işini bitiriyor, öbürüne geçiyor. Tabii parası ne kadar da olsa bir müddet sonra bitecektir. Peki bu insan nasıl geçinecek? Kaç senelik böyle bir ilim şeyi vardır. Yani rahlesi vardır geçirdiği. Memleket memleket geze geze, hatta diyor ki talebelerde o himmet yok diyor. Talebeler diyorlar ki ya işte şu anda boş vaktimiz var, giden biraz ilim öğrenelim. Biraz yorulunca bırakırlar. Benim tanıdığım diyor ilim talebeleri günlerce diyor sadece diyor lahananın o ön böyle hani şey yaprakları, kart olan yaprakları var. Millet koparır atarlar. Sonra içini şey yaparlar, genelde yerler. İlim talebeleri vardır ki benim tanıdığım, günlerce o lahananın atılmış, çöplere atılmış olan yapraklarını yerlerdi diyor. Onunla diyor geçinirlerdi, böyle ilimlerini şey yaparlardı. Okullarda diyor. Velhasıl işte böyle memleket memleket gezmeye başlıyor. Alimlerinden ilim tahsil ediyor. Derken 285 mi 287 tane alime uğruyor, düşünün. Geze geze geze geze ta o Mağrib, işte Cezayir, ondan sonra Tunus, Mısır vesaire, o bölgelerden, Şam'dan böyle geçiyor. Her taraftan böyle alimlerinden şey yapıyor, ilim alıyor. Bağdat'a kadar varıyor. İmam Ahmet'ten diyor bir de ilim alayım diyor. Ehl-i Sünnet'in büyük imamı Ahmet, İmam Ahmet'e bir gidiyor, bakıyor ki İmam Ahmet'in başı belada, Kur'an-ı Kerim mahluk mu değil mi meselesinden habire işte bir hapse alınıyor, bir bırakılıyor, bir işkence yapılıyor, bir işte şeyden, vaaz-ı nasihattan, işte derslerden men edilmiş. Derken gittiği vakitte bakıyor ki İmam Ahmet'i men etmişler, yasaklanmış. Kimse artık ondan ilim alamaz, hutbe veremez, insanları irşad edemez. Ev hapsinde kalıyor İmam Ahmet. Gitmiş kapısını çalmış. Ya imam demiş, ben yani senden ilim almaya geldim falan. Ne yapalım ne edelim valla demiş de görüyorsun askerler yani emniyet kapımın dışında yani gelen giden şey yapıyorlar. Ve derken ittifak etmişler. Her gün işte geleceğim elbiselerimi böyle şey olarak yani değiştireceğim böyle şey dilenci bir elbisesiyle gelip kapıyı çalacağım. Sen de çıkarsın İmam Ahmet. Orada bir hadis, iki hadis artık bana ne verebilirsen kapıda böyle ayaküstü alacağımı alırım dönerim. Ertesi gün yine gelirim. Ertesi gün, her gün, her gün, her gün böyle. Düşünün her gün İmam Ahmet'e fakir kılığında gider, dilenci kılığında kapısını çalar. Oradan ne yapar? Alabildiğini alır. Ondan sonra orada çıkar. Artık bu Allah hanım ne kadar devam etmiş. Derken bu Baki bin Mihlat senelerce kaldıktan sonra senelerce tabii bu çileli hayatı yani böyle gurbetlerde sağda solda ilmini baya bir ilim elde ettikten sonra memleketine geri dönmüş Kurtuba'ya ve Kurtuba'da musannaf yazmış. Yani hadis kitabı yazmış ki İmam Ahmed'in hadis kitabından çok daha büyük. İmam Ahmed'in hadis kitabı 40 bin hadis kadar şey var. Külliyatı var düşünün. Bazı alimlere göre 27 bin, bazılarına göre 40 bin falan. Ondan daha büyük bir musannaf yapıyor. Artı bir de tefsir yazıyor. İbni Hazm Rahimullah diyor ne tefsirde yani şimdiye kadar ben böyle bir tefsir gördüm diyor. Tarih boyunca onun kadar böyle güzel tefsir yazan görmedim. Ne de bu hadisleri böyle tasnif etmede, tertibe, düzene koymada bunun kadar güzel bir kitap ben görmedim. Bu bir misal yani hani selefimizin hayatından bir hayat. Yani bir misal. Yani Allah'ın dinine ne kadar değer vermişler, ilme ne kadar değer vermişler, ahirete ne kadar değer vermişler. Yani bu onu gösteriyor. Yeri geliyor kardeşler mesela mahallede olan bir kimse ilme gelmiyor. Bir sohbet yapılacak, bir ders yapılacak. Bakıyorsun eften püften sebeplerle gitmiyor. Ya 100 metre, 200 metre, 300 metre maalesef şey yapıyor. Ya diyor ki ben şimdi vaktim yok. Yok hava soğuk, yok şöyle, yok böyle bahanelerle ne yapıyor? Kendisini ilimden mahrum ediyor. Ya da faziletli amellerden mahrum ediyor. Ama bu bizim imamlarımıza bir bakın bu ehli sünnet imamlarına adam ayaküstü yani hayvana falan binmeden ta Kurtuba'dan ta Bağdat'a kadar gelmiş. Yolda her tarafı gezmiş. Yine geri dönerken yine ayaküstü geri dönmüş. Yıllarca yani bir ilim talebeliği onun yıllarını almış. Allah bilir 10 sene mi, 12 sene mi, 15 sene mi? Yani bunların da aileleri vardı. Bunlar da gurbet yaşıyorlardı. Bunlar da üşüyorlardı. Bunlar da açlık çekiyorlardı. Onların da canı vardı. Yani yoruluyorlardı. Onlar da acılar çekiyorlardı. Yani bütün hastalıklar, bütün bizim sıkıntılar neyse onlarda belki çok daha fazlaydı yani. Peki nasıl, niye katlandılar, niçin katlandılar? Ya selefimizin hayatı dopdolu kardeşler bu şeylerle. Bu işte onların hani dine ne kadar değer verdikleri, Allah'ı ne kadar tanıdıkları, kişi Allah'ı ne kadar tanırsa o kadar Allah'tan korkusu çoğalmaya başlar. O kadar zühd hayatı yaşamaya başlar. En mühim biz geri dönelim işte Hasan-ı Basri de rahmetullahi aleyh böyle bir şahsiyet. Zühd'de, emri bil maruf nehy münkerde sürekli hakkı anlatan, insanlara, Müslümanlara nasihatta bulunan bir şahsiyet. İbadetinde çok mükemmel bir şahsiyet. Gecelerini hep kıyam ile geçirmiş, gündüzleri bol bol oruç tutmuş. Sürekli yani ibadetle meşgul olmuş. Ya kadılık yapmış, ya alimlik yapmış, ya İslam'ı anlatmış, ya ilimle meşgul olmuş, ya ilmi öğretmiş, ya Müslümanların maslahatında koşturmuş. Yani böyle boş bir vakti, ufak bir vakti böyle yani boş bir vaktin geçirildiğini yani görmemişlerdir. Hep ahirete fayda verecek olan şeyler. Bu şekilde geçirmiştir. Ve derken takriben 90 sene kadar yaşamış. Dediğim gibi cihat onun hayatının bir parçasıydı. Cihada katılmış ve en şecaatli yani şekilde özellikle de en tehlikeli yerlere de komutanlar onu ne yaparmış? Sürerlermiş. Öyle yerlerde de ne yapmıştır? Allah'ın dini için savaşmıştır. 90 sene kadar yaşamıştır. Ve rahmetullahi aleyh kendisi vefat ediyor. Adamın bir tanesi bir rüya görüyor. Ve İbn-i Sirin, hani İbn-i Sirin, o da tabiinden büyük bir alimdir. Rüya yorumuyla tanınır. Normalde büyük bir alim, muhaddistir İbn-i Sirin. Fakihtir, muhaddistir, yani büyük bir İslam alimidir. Aynı zamanda rüya tabirinde de derin bir alim. Birisi İbn-i Sirin'e gider ve der ki, ya imam diyor, ben bir rüya gördüm diyor. Basra'da büyük bir camiye bir kuş geliyor. Yerde inciler var diyor. En büyük inciyi gagasıyla alıyor, sonra uçup gidiyor. Acaba bunun yorumu nedir? Sen diyor ki bu rüyanda sadık isen diyor, yani bu aynen söylediğin gibi rüya gördüysen diyor, bil ki Hasan-ı Basri vefat etmiştir diyor. Rahmetullahi aleyh. Basra'da büyük bir camide diyor, yani böyle bir en güzel inciyi aldı götürdü deyince diyor ki o zaman diyor Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh vefat etmiştir. Daha kendisi ondan haberi yok. Çok kısa bir müddet sonra Hasan-ı Basri'nin vefat haberi ne yapıyor? Kendisine geliyor. İbn-i Sirin'e geliyor rahmetullahi aleyh. İbn-i Sirin de subhanallah onun da vefatı ona yani denk geliyor. 100 gün sonra da İbn-i Sirin vefat ediyor. O büyük yani alim, rüya tabircisi de Hasan-ı Basri'den 100 gün sonra kendisi de ne yapıyor? Vefat ediyor. Evet, aslında yani biraz ders uzadı. Hasan-ı Basri'nin çok böyle mükemmel sözleri vardı. Ama yani fazla ders yani uzamaması için bir iki söz inşallah aktarayım, inşallah bitirelim. Tabi Hasan-ı Basri'nin böyle elmas gibi çok çok fazla sözleri var. Gerçekten her bir sözü çok acayip böyle hikmetler içerir. Mesela sözlerinden bir tanesi tefakkadil halava fi thalathati eşya. Üç şeyde diyor tatlılığı ara diyor. Yani onda sana bir tatlılık gelsin. Yani eğer ki sana fis salati vel Kur'ani vel zikir. Namazda, zikirde ve Kur'an-ı Kerim'de. Namazda, zikirde ve Kur'an-ı Kerim'de. فَاِنْ وَجَدْتَ ذَٰلِكَ فَمْضِي وَأَبْشِرْ. Bunlarda sen lezzet alabiliyorsan devam et ve sana müjde veririm diyor. Eğer ki hani namazlardan lezzet alabiliyorsan, sana tatlı geliyorsa namaz. Maalesef birçok Müslümana namaz lezzet vermiyor. Değil mi? Yük olarak görüyorlar. Tembelce kalkıyor namaza. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca ya lezzet almıyor ya da hiç okumuyor maalesef. Kur'an-ı Kerim okurken lezzet alıyorsan, namaz kılarken lezzet alıyorsan, Allah'ı zikrederken lezzet alıyorsan o zaman ne mutlu sana. Ve illa eğer bunlardan lezzet alamıyorsan fa'lem enne babeke muğlak fa'alic fethahu. Yani bil ki senin kapın kapalıdır. Yani Allah-u Teala sana hayırlı olan şeyleri vermemiştir. O kapının açılması için uğraş diyor. Yoksa sen ahiretin yıkılacak yani. Çok büyük şeyden mahrum olacaksın. Evet, başka bir sözü اِذِ النَّاسَ بِفِعْلِكَ وَلَا تَعِذْهُمْ بِقَوْلِكَ. İnsanlara diyor fiillerinle vaaz ve nasihatta bulun. Sakın sözlerinle vaaz ve nasihatta bulunma. Yani fiilin sözlerin önüne geçmelidir. Maalesef insanların geneli sözü fiilin önüne geçer. Fiiline baksan sözüyle fiili çok çelişkili. Konuşmada maşallah ondan daha güzel Müslüman yok, ondan daha sadık yok, ondan daha iyi birisi yok. Ama fiiline baktığın zaman subhanallah, auzu billah diyorsun yani. O diyor ki tam tersi. Bırak diyor yani böyle dilinle nasihat etmene gerek yok, hayatınla ona nasihat et. Amelinle gerçekten amel et, o amel ona yeter diyor. Ama dilinle amelin çelişkiliyse senin zaten vaaz ve nasihatın fayda etmeyecektir diyor. Başka bir sözü diyor ki اَزَّاهِدُ هُوَ الَّذِي اِذَا رَاءَ اَحَدًا قَالَ هُوَ اَفْضَلْ مِنِّي. Zühd nedir bilir misin diyor. bir insan gördüğü zaman vallahi bu benden daha faziletlidir diyorsan sen zahitsin. Yani sen ne kadar takvada yani böyle derinleşsen, vay be ben artık bir dereceye geldim, ben bundan üstünüm şeklinde böyle kendini görüyorsan sen zahit değilsin. Gerçek zahit isen diyor, kimi görürsen yani Müslümanlardan ne yapıyorsun diyorsun ki bu benden daha faziletlidir. Ben ondan daha düşüğüm. Hatta bir tanesi yine diyor ki hani nefsin böyle kabarmaması için yani şey olmak istiyorsan, mütevazi olmak istiyorsan, işte takvalı olmak istiyorsan kimi görürsen gör Müslümanlardan, ister büyük ister küçük, de ki bu benden daha faziletlidir. Bu benden daha faziletlidir. İster senden daha büyük olsun, ister senden daha küçük. Eğer o kişi senden daha büyükse şunu de, ya bu adam benden mesela 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş benden büyüktür. 3 sene daha fazla ibadet etmiş, 5 sene daha fazla ibadet etmiş, o yüzden Allah'ın katında daha üstün mertebededir. Eğer o Müslüman senden daha küçükse de ki ben mesela ondan 5 yaş büyüğüm, ben 5 sene boyunca günah işlemişim. Benim günahlarım 5 sene boyunca daha fazladır diye o şekilde söyle, yani senin günahların daha fazladır diye, o yüzden o kişiye daha üstün gözüyle bak. İşte bu, o büyük imamlarımız böyle yani tevazu sahibiydiler. O şekilde nefislerini bir şeye addetmiyorlardı. İşte hayatların her bölümü böyle acayip enteresan şeylerle dolu. Rabbim bizleri bu büyük imamların izinde kılsın. Onların bu güzel hayatı gibi bizlere de böyle İslami bir hayat nasip eylesin. Böyle bir Allah korkusu, böyle bir zühd, böyle bir takva nasip eylesin. Ve bizleri bu büyük imamlarla beraber cennette haşreylesin. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ